Ayrım 27, Kusursuz Plan, Clive Cussler, Sayfa 311. Saat 8 olduğu anda kasanın kilit mekanizmasından bir çınlama sesi çıktı ve kilitler tek tek açılmaya başladı. Cromwell kasanın yanına gelip gemi dümenine benzeyen çarkı çevirerek parmaklıkları şaftlarından çıkardı. Sonra kasanın devasa kapısını çekerek kolayca açtı ve içeri girdi. 4 milyon dolara 5 büyük deri sandığa yerleştirmesi 2 saatini aldı. Bu sırada Abner polisin cesedini yıkılan bir dükkanın enkazı altına gizleyerek bankaya geri dönmüştü. Sandıkları otomobile taşıdı. Cromwell bu İrlandalı'nın kaba kuvvetine şaşıyordu. Kendisi dolu sandığın bir ucunu bile yerden kaldıramazken Abner gık demeden omzuna yükleyip götürebiliyordu. Rolls-Royce zırhlı araçların San Francisco darphanesinden nakit para getirdiği zaman kullandıkları yeraltı giriş kapısında park edilmişti. Cromwell sandıkların otomobilin epeyce geniş arka kısmına yerleştirilmesine yardım etti. Sonra da üstlerini evden getirdiği battaniyelerle örttü. Battaniyelerin altına da bankanın lobisinden aldığı yastıkları yerleştirip cesetler varmış gibi görünmesini sağladı. Tekrar içeri girip içindekilerin yanması için kasanın kapısını açık bıraktı. Sonra otomobile geri döndü ve ön koltuğa Abner'ın yanına oturdu. ''Tren park yerindeki depomuza gidelim.'' dedi. ''Tren parkına gitmek için yolu uzatmamız ve kuzey limanlarına doğru gidip yangının etrafından dolanmamız gerekecek.'' dedi Abner vitesi bire takarken. Chinatown'u küleden yangının etrafından dolanıp kuzeydeki Black Point'e doğru yöneldi. Kırık dökük bacalar mezar taşı gibi dimdik dururken ahşap evler çoktan dumanı tüten küller halinde yere yapışmıştı. Bazı sokakların üstü otomobilin geçebileceği kadar açıktı. Abner enkazla kaplı olduğu için geçit vermeyen yollara girmiyordu. Rolls-Royce iki defa daha polis memurları tarafından durduruldu ve otomobilin ambulans olarak kullanılması istendi. Fakat Cromwell onlara altını doldurduğu battaniyeleri göstererek cesetleri morga götürmekte olduklarını söyledi. Bunu duyan polisler geri çekilip geçmelerine izin verdiler. Abner ellerinde birkaç parça eşya ile yangının yerde bir ettiği alanlardan kaçan insan kalabalığı arasında slalom yapıyordu. Bu insanlarda hiçbir panik belirtisi yoktu. Ağır ağır sanki bir pazar gezintisine çıkmış gibi yürümekteydiler. Çok fazla konuşmuyorlardı. Sadece arada bir içlerinden biri geri dönüp felaket çökmeden önce yuvası olan alana bakıyordu. Yakınlardaki bir binayı nasıl kül ettiğini seyreden Cromwell, yangının yoğunluğu ve hızı karşısında dilini yutacak gibi oldu. Yaklaşan alev kulesi önce çatıya kıvılcımlar sıçratmış, birkaç dakika içinde de o çatı meşale gibi alev almıştı. Derken bir ateş fırtınası bütün binayı sardı ve suyun kaynama süresinden daha kısa bir zaman içinde kül etti. Civardaki ordu birlikleri hem düzeni sağlamak hem de itfaiyecilere yardım etmek için geliyorlardı. Topçular, piyadeler, süvariler ve sıhhiye ekiplerinden oluşan 1700 asker ellerinde silahlarıyla harap olmuş evleri, bankaları, mağazaları, postaneyi ve darphaneyi yağmacılara karşı korumak amacıyla şehre girdiler. Hırsızlık yaparken gördükleri herkesi vurma emri almışlardı. Rolls-Royce arkalarında dinamit dolu sandıklar bulunan 4 arabalık bir askeri konvoyun yanından geçti. Birkaç dakika sonra yangının yayılmasını yavaşlatmak için bazı evler ve dükkanlar dinamitle havaya uçurulup yerle bir edildi. Bu plan işe yaramayınca askerler bu defa yangının ilerlemesini durdurmak için bir sokak boyunca binaları bloklar halinde havaya uçurdular. Giderek yoğunlaşan dumanın içinden süzülen hastalıklı sarı renkte bir ışık hüzmesi vardı. Güneş sadece şehrin dış kesimlerine geliyor, harap olmuş kısımlardan görünmüyordu. Donuk bir kırmızı top halindeydi ve her zamanki halinden küçülmüş gibiydi. Askerler, itfaiyeciler ve polisler yaklaşan alevler karşısında gerilerken evsiz kalmış insanları da oradan uzaklaştırmaya çalışıyorlardı. Abner kocaman otomobili sokaklarda yığılı molozların ve körfezin karşısındaki Oakland'a geçmek için son bir ümitle feribot iskelesine akın eden insanların arasından sürmeye devam etti. Nihayet bir demir yolu hattına ulaştıktan sonra bunu takip ederek Southern Pacific Tren Parkı'na ve Cromwell'in deposuna vardı. Bir rampayı çıkıp yükleme dokunda bekleyen bir yük vagonunun yanında durdu. Vagonun yan tarafında yazılı seri numarasını kontrol etti. 16.455. Cromwell Bell'in bu vagonun göründüğü gibi olmadığını bildiğinden habersizdi. Ama vagonu izlemekle görevli ajan depremden sonra Bronson'un talimatıyla başka göreve gönderilmişti. O anda her şey emniyette görünüyordu. Cromwell kilidi kontrol edip kurcalanmış mı diye baktı. Öyle olmadığını görünce rahatladı ve aslında sadece göstermelik olan kilidi açtı. Sonra vagonun altına eğilip oradaki döşeme kapağından tırmanarak içeri girdi. Girdikten sonra kapıyı içeriden kapatan sürgüleri açtı. Abner yeni bir talimat beklemeden otomobildeki para yüklü ağır sandıkları vagona taşıdı. Cromwell bunları içeriye sürükleyerek yerleştirdi. 4 milyon doların tamamı içeriye taşındıktan sonra Cromwell aşağıda duran Abner'a baktı. ''Şimdi eve dön, kız kardeşimi ve eşyalarını alıp buraya getir.'' ''Siz burada mı kalacaksınız Bay Cromwell?'' diye sordu Abner. ''Evet, burada. Sevk memuruyla halletmem gereken bir işim var.'' Abner depodan Nob Hill'e gidip tekrar oraya dönmesinin neredeyse imkansız bir şey olduğunu biliyordu. Ama yine de Cromwell'e başıyla bir selam verip ''Kız kardeşinizi buraya getirebilmek için elimden geleni yapacağım.'' dedi. ''Zaten bunu yapabilecek tek insan sensin Abner,'' dedi Cromwell. ''Sana sonsuz güvenim var.'' Sonra Cromwell vagonun sürgülü kapısını çekip kapadı ve döşeme kapağından aşağıya indi. Abner otomobili rampadan indirdiği sırada Cromwell'in raylar üstünden geçerek sevk memurunun kulübesine doğru yürüdüğünü gördü. 39. Bölüm. Bell Nob Hill yokuşundan aşağı doğru yürürken artık bir enkaz haline gelmiş, küçük bir otelin molozlarını kaldırmaya çalışan bir ekibe yardım etti. Enkazın altından ağlayan küçük bir erkek çocuğunun sesi duyuluyordu. Hep birlikte canla başla çalışarak molozları bir yana atıp sesin geldiği tarafa doğru bir çukur açmaya başladılar. Yaklaşık bir saat sonra çocuğu ezilmekten koruyan küçük hava boşluğuna erişebildiler. Oğlanı oradan çıkarıp bir ilk yardım tesisine götürmek için bekleyen otomobile bindirmeleri bir 20 dakika daha sürdü. Çocuğun kırık ayak bilekleri ve ufak tefek bereler dışında başka yarası yok gibiydi. Bell oğlanın en çok 5 yaşında olabileceğini düşündü. Çocuk ağlayarak annesini ve babasını çağırırken onu kurtaran adamlar büyük bir kederle birbirlerine baktılar. Çünkü ebeveynlerinin ve belki de kardeşlerinin çöken otelin altında ezilmiş olduklarını biliyorlardı. Tek kelime konuşmadan herkes bir yana dağıldı. Üzgündüler ama hiç değilse çocuğu kurtarabildikleri için memnundular. İki sokak ötede Bell bir askerin komutasında sokaklara yığılmış tuğlaları kaldırıp kaldırım kenarına dizen bir grup adama rastladı. Adamlardan birinin yakışıklı yüzü Bell'e tanıdık geldi. Merak edip bu çalışmayı seyreden yaşlı bir adamın yanına gitti ve gönüllü olarak çalışan o kişiyi tanıyor mu diye sordu. ''Yeğenim olur'' dedi yaşlı adam. ''Adı John Barrymore. Diktatör adlı oyunda başrolü oynayan aktördür.'' Adam bir an durdu. Ya da oynuyordu demem lazım. Tiyatro tamamen yıkıldı. Bir yerden tanıdığımı anlamıştım dedi ben. Onu Chicago'da Macbeth'i oynarken seyretmiştim. Yaşlı adam başını iki yana sallayıp güldü. John'u yataktan kaldırmak Tanrı'nın işiydi. Çalıştırmak içinse ABD ordusu gerekti. Çalışmayı yöneten asker Bell'i de tuğla kaldırma işine yönlendirmek istedi. Ama Bell ona Van Dorn kimliğini gösterip oradan ayrıldı. Artık etraftaki kalabalık dağılmış, sokaklar at üstündeki askerler ve yangını seyretmek için oyalanan birkaç kişi dışında bomboştu. Cromwell'in bankasına varmak için Bell 8 sokak daha yürüyene kadar Market sokağının her iki yanı şehrin kalbi sayılacak yerler yanıyordu. Bell merdivenleri çıkarken yangının oraya varmasına sadece 6 blok kalmıştı. Tam bronz kapıya vardığında en fazla 18 yaşında görünen bir asker tüfeğinin ucundaki süngüyü ona doğru salladı. ''Eğer bankayı yağmalamayı düşünüyorsan kendini ölmüş bil'' dedi şaka yapmadığını ifade eden bir sesle. Bell Van Dorn kimliğini gösterip yalan söyledi. ''Bankayı kontrol etmeye ve kurtarılacak nakit ve herhangi bir kayıt var mı?'' diye bakmaya geldim. Asker tüfeğini indirdi. Peki efendim, buyurun geçin. Sen de benimle gelsene. Taşınması gereken değerli bir şey varsa yardımın gerekebilir. Gelemem efendim, dedi asker. Yangın buraya ulaşmadan yağmalamaya engel olmak için sokağı kollamam emredildi. Siz de içeride fazla oyalanmasanız iyi edersiniz. Alevler bir saate kalmaz buraya ulaşır. Dikkat ederim, dedi ben. Sonra Cromwell'in kilitlememiş olduğu kapıyı açıp içeri girdi. Bankanın içi sanki pazar günü dolayısıyla kapalıymış gibiydi. Gişeler, bankolar ve çalışma masaları sanki pazartesi günü mesainin başlaması için hazır bekliyorlardı. Gözle görülebilen tek hasar kırılmış olan vitraylardı. Bell kasa odasının kapısını açık bulunca şaşırdı, girip baktı ve nakit paranın çoğunun alınmış olduğunu gördü. Sadece altın ve gümüş sikkeler, değeri en fazla 5 dolar olan banknotlar kalmıştı. Jacob Cromwell buraya gelmiş ve gitmişti. Küçük oğlanı kurtarmak için zaman harcadığından Bell onun bankasının likit aktiflerini çalarken yakalayamamıştı. Cromwell'in deprem kargaşalığından yararlanarak şehirden çıkıp sınırı geçeceğinden artık hiç kuşkusu yoktu. Locomobile'ının kullanılır durumda olmadığı için hayıflandı. Enkazlar arasında yürümek hem çok zaman tüketiyordu hem de çok yorucuydu. Bankadan çıkıp yine yangının geliş yönünde olan gümrük binasına doğru yürümeye başladı. Marion, Bell'in talimatlarını harfi harfine uygulamış değildi. Onun uyarısına rağmen apartmanının sallantılı merdivenlerinden çıkıp dairesine girdi. Aile fotoğraflarını, kişisel belgelerini, mücevherlerini ve nispeten pahalı olan elbiselerini büyükçe bir bavula yerleştirdi. İki tuvaletini kaplayıp bavula koyarken gülüyordu. Böyle bir anda ancak bir kadın güzel elbiselerini kurtarmayı düşünürdü. Oysa erkekler öyle şeyleri umursamazlardı. Marion koca bavulu zorlukla merdivenlerden indirdikten sonra o da tek tük eşyasını sandıklar veya bavullarla taşıyan evsizler grubuna katıldı. Şehrin tepelerini çıkarken kimse geri dönüp bakmadı. O güne kadar huzur içinde yaşadıkları evlerinin, dairelerinin yerle bir olmuş görünümünün akıllarına kazınmasını istemiyorlardı. Gece boyunca on binlerce insan alevlerden kaçmaya çalıştı. Tuhaf bir şekilde ne panik vardı ne de herhangi bir karmaşa. Kadınlar ağlanıp sızlanmıyorlar, erkekler başlarına gelen bu talihsizliğe öfke kusmuyorlardı. Arkalarında alevlerle başa çıkamayıp geri çekilmiş askerler vardı. Geride kalanları daha çabuk olmaları için zorluyorlar, çok yorulup dinlenmek isteyenleri ilerlemeleri için dürtüyorlardı. Ağır bavulları ve sandıkları yokuş yukarı veya aşağıya kilometrelerce sürüklemek artık zorlu bir iş olmaya başlamıştı. Binlerce kişi bavulunu veya sandığını bırakmak zorunda kaldı. Bazıları yangın bittikten sonra geri dönüp almak ümidiyle kürek bulup sandıklarını boş buldukları yerlere gömdüler. Marion o güne kadar varlığını bilmediği bir ruh hali ve metanet içindeydi. Kendinden geçmiş bir halde bavulunu kah taşıyor kah yerde sürüklüyordu. Saatler boyu böyle devam etti. Hiçbir erkek ona yardım teklifinde bulunmadı. Bütün erkekler ve aileleri kendi eşyalarını kurtarmak için çabalıyorlardı. Marion artık bavulunu bir adım daha taşıyamayacak hale geldiği bir anda ergenlik yaşlarında bir oğlan ona yardım teklif etti. Marion bunu minnetle kabul ederken gözleri yaşardı. Çocukla birlikte Golden Gate Parkı'na vardıklarında saat sabahın 5'i olmuştu. Orada bir asker onları mağdur olanlar için kurulan çadırlara yönlendirdi. Marion bunlardan birine girip oğlana teşekkür etti. Çocuk onun para verme teklifini kesinlikle reddetti. Marion bulduğu portatif bir yatağa kendisini bırakıp 10 saniye geçmeden uykuya daldı. Bell gümrük binasına vardığında kendini ateşten bir duvarın içinde yürüyormuş gibi hissetti. Gecenin geç saati olmasına rağmen bütün şehir ürpertici turuncu renkte titrek bir ışıkla aydınlanmıştı. Alevlerden kaçan insanlar son ana kadar evlerden ve dükkanlardan kurtardıkları eşyaları el arabalarına yüklemekten geri kalmıyorlardı. Yangın gümrük binasına 3 koldan yaklaşıyor, bütün o sokağı saracak gibi görünüyordu. Bitişik binaların üstündeki askerler alevleri söndürüp üst kısmı depremde ağır hasar görmüş gümrük binasını kurtarmak için canla başla çalışıyorlardı. Binanın alt kısmı hasarsızdı ve yangın ortamı sağlamakla görevli kara kuvvetleri askerlerinin, bir grup deniz piyadesinin ve deniz kuvvetleri personelinin harekat merkezi olmuştu. Bell binanın önündeki askerlerin arasından geçip içeri girdi. Ana lobide iki polis ve bir subayla birlikte masanın üstüne yayılmış büyük bir haritada çalışan Bronson'u gördü. Bronson küllere bulanmış, yüzü kurumdan kapkara olmuş, bu adamı ilk başta tanıyamadı. Sonra yüzüne geniş bir gülümseme yayılarak yanına gitti ve Bell'e sarıldı.
Isaac, seni gördüğüme çok sevindim.
Oturabilir miyim Horace dedi Bell bitkin bir halde, çok uzun süre yürüdüm.
Elbette.
Bronson onu bir çalışma masasının önündeki koltuğa götürdü.
Sana bir kahve getireyim, etrafımız cehennemden farksız. Ama kahveyi ısıtamıyoruz. Neyse ki kimsenin umurunda değil.
Kahve çok iyi olur, teşekkür ederim.
Bronson bir demlikten ona bir fincan kahve doldurup verdi. Uzun boylu kahverengi gözlü, saçları dağınık tertemiz beyaz gömlekli bir adam yanlarına gelip Bronson'un yanında dikildi.
Perişan görünüyorsunuz dedi adam.
Çoğu insan gibi dedi ben.
Bronson yabancıya döndü. Isaac, seni yazar Jack London'la tanıştırayım. Deprem hakkında bir yazı hazırlıyor. Bell başıyla selam verip ayağa kalkmadan tokalaştı. Görünüşe göre en az 10 kitaplık malzeme bulursunuz.
Belki bir tane olabilir dedi London gülümseyerek. Bana neler gördüğünüzü anlatabilir misiniz?
Bell ona şehirde gördüklerini kısaca özetledi. Ama yanan enkaz altındaki kadını vurduğunu anlatmadı. Bitirdikten sonra London ona teşekkür edip masasına geri döndü ve notlarını düzenlemeye başladı.
Cromwell işi nasıl gitti? O ve kız kardeşi kurtulmuşlar mı?
İkisi de gayet iyi ve ülkeden çıkmak için sınıra gidiyorlar.
Emin misin diye sordu Bronson.
Cromwell'in bankasına çok geç varabildim.
Kasanın içinden 5 doların üstündeki bütün banknotları götürmüş. En az 3-4 milyon dolar olmalı.
Şehirden çıkamaz. Bu karmaşada mümkün değil. İskeleler Auckland'a geçmek isteyen felaket zedelerle tıklım tıklım dolu. Onca parayı da birkaç bavulla kaçırması imkansız.
Bir yolunu bulur o dedi ben. Soğuk da olsa kahveyi büyük bir zevkle içmekteydi.
Ya Margaret, o da ağabeyiyle mi gitti?
Bell başını iki yana salladı. Bilmiyorum. Evlerine öğleden önce gittiğimde Margaret sanki Jacob'la birlikte şehirde kalıp bizimle mahkemede hesaplaşacaklarmış gibi davrandı.
Jacob'ın bankasını boşalttığını öğrendikten sonra yaklaşan yangın yüzünden tekrar Nob Hill'e gidemedim. Buraya bile güçlükle geldim.
Marion ne oldu diye sordu Bronson çekinerek.
Onu Golden Gate Parkı'na gönderdim. Orada emniyette olur.
Bronson tam bir şey söyleyecekken 10 yaşlarında bir çocuk koşarak salona girdi. Başında büyük bir kep vardı. Üstüne kalın bir kazak, altına da dizlerinde bir şort giymişti. Uzun bir mesafeyi koşarak geldiği belliydi. Soluk soluğa olduğundan konuşmakta zorlanıyordu.
Bay Bronson'u arıyorum dedi kekeleyerek.
Bronson benim dedi Bronson'a ilgilenerek. Beni neden arıyorsun?
Bay Lash.
Bronson Bell'e döndü. Lash ajanlarımdan biridir. Depremden sonra yaptığımız toplantıda o da vardı. Tren parkındaki resmi depoyu koruyor. Devam et evlat.
Bay Lash mesajını size iletirsem bana 5 dolar vereceğinizi söyledi.
5 dolar mı? Bronson çocuğa kuşkuyla baktı. Bu senin yaşındaki bir çocuk için çok para.
Bell gülümseyerek cüzdanından 10 dolarlık bir banknot çıkardı ve çocuğa uzattı. Adın nedir oğlum?
Stuart Leutner.
Bu karmaşanın içinde uzun bir yol kat etmişsin dedi Bell. Al bu 10 doları ve Lash'ın sana ne söylediğini anlat.
Bay Lash, Bay Bronson'a Bay Cromwell'in deposunun önünde duran vagonun artık orada olmadığını söylememi istedi.
Bell çocuğa doğru eğildi. Yüzü birden asılmıştı.
Bir daha söyle dedi.
Çocuk ürkerek Bell'e baktı.
Bay Cromwell'in vagonunun artık orada olmadığını söyledi.
Bell donuk gözlerle Bronson'a bakıp lanet olsun dedi. Adam şehirden kaçmış. Sonra çocuğa bir 10 dolar daha verdi. Ailen nerede?
Jefferson meydanında yiyecek dağıtımına yardım ediyorlar.
Hemen gidip onları bul. Seni merak etmişlerdir. Yangından uzak dur, tamam mı?
İki tane 10 dolarlık banknotu görünce Stuart'ın gözleri büyüdü.
Vay canına, 20 dolar. Sağ olun bayım.
Sonra dönüp koşarak binadan çıktı. Bell koltuğa çöker gibi oturdu. Bir tren ha diye mırıldandı.
Lokomotifi nasıl buldu? Bildiğim tek şey bütün feribotların Auckland'da kaçmak isteyen felaket zedelerle dolu olduğu. Oradan da Southern Pacific 150 kilometrelik bir alan içinde ne kadar yolcu treni varsa bu insanları bölgeden çıkarmak için kullanıyor.
Jacob'un yük vagonu kendi kendine gidemez ki.
İnan bana dedi Bronson, hiçbir yük vagonu feribotla Auckland'a geçirilmiyor.
Bell yine ayağa kalktı ve soğuk bir ifadeyle Bronson'a baktı.
Horace, bana bir otomobil gerek. Şehirde yangının olmadığı bölgelerde yürüyerek zaman harcayamam. Nereye gideceksin?
Önce Marion'u bulup güvende olduğunu görmeliyim dedi ben. Sonra da tren parkına gidip sevk memurunu göreceğim. Eğer Cromwell onu şehirden çıkaracak bir tren kiralamış veya çalmışsa sevk memurunun ofisinde bir kaydı olmalı.
Bronson tilki gibi sırıttı. K model bir Ford olur mu?
Bell şaşırdı.
Yeni K modeller 6 silindirli ve 40 beygir gücünde, öyle bir otomobilin var mı? Zengin bir bakkaldan ödünç aldım. Yarın öğlene kadar geri getireceğine söz verirsen senindir.
Sana çok şey borçluyum Horace.
Bronson elini onun omzuna koydu. Cromwell ve iblis kız kardeşini yakalayarak borcunu ödeyebilirsin.
27. ayrımın sonu. Sayfa 321.